10. ayrım.
5. bölüm. 26 Aralık Perşembe. Henrik Wanger konuşmaya başladığından beri Mikael'i ilk kez şaşırtmayı başarmıştı. Mikael doğru anlayıp anlamadığından emin olmak için yaşlı adama son söylediklerini bir kez daha tekrarlattı. Wanger sülalesi hakkında okuduğu şeylerin arasında Henrik'in bahsettiği cinayete dair en küçük bir ima bile yoktu. 1966'nın 22 Eylül'üydü. 16'sına basan Harriet lise 2'ye gidiyordu. Bir cumartesi günüydü. O gün hayatımın en acı günü olacaktı. Şimdiye kadar defalarca düşündüğüm için o gün yaşananları dakikası dakikasına anlatabilirim. Asıl önemli olanın dışındaki her şeyi. Eliyle bir daire çizdi. Akrabaların büyük bir bölümü bu evde toplanmıştı. Her yıl tekrarlanan o iğrenç akşam yemeği davetlerinden biriydi. Wanger şirketi ortaklarının toplanıp aile içi sorunları tartıştığı bu geleneksel yemekli toplantıyı büyük babam başlatmıştı. Bu toplantılar genellikle az ya da çok mide bulandıran hadiselerle sonlanırdı. Bu geleneğe 1980'de son verildi. Daha doğrusu Martin o tarihten itibaren şirketin sorunlarının yalnızca olağan yönetim kurulu ve olağan genel kurul toplantılarında görüşülmesine karar verdi. Onun aldığı en iyi karar da buydu. Bu vesileyle aile 20 yıldır bu tür toplantı kepazeliklerinden uzak kaldı. Harriet'in öldürüldüğünü söylemiştin. Bekle, bırak da neler olduğunu anlatayım. Dediğim gibi bir cumartesiydi. Aynı zamanda bir bayram günüydü. Çocuk bayramı. Jimnastik kulübü Hedestad'ın merkezinde çocukların yapacağı bir geçit töreni düzenlemişti. Harriet o gün şehre inmiş. Birkaç okul arkadaşıyla birlikte geçit törenini seyretmişti. Hedwig'e öğleden sonra ikiyi biraz geçe döndü. Akşam yemeğine 5'te oturulacaktı. Bu yemeğe ailenin diğer gençleriyle birlikte Harriet de katılacaktı. Henrik Wanger ayağa kalktı. Mikael'e kendini izlemesini işaret ederek pencereye gitti. Parmağıyla bir yeri gösterdi. Saat 14.15'te Harriet eve geldikten yalnızca birkaç dakika sonra köprüde dramatik bir olay meydana geldi. Hedwig adasında Östergaard denilen küçük bir çiftlikte oturan Gustav Arason adlı bir çiftçi köprüye döner dönmez adaya mazot taşıyan bir tankerle kafa kafaya çarpıştı. Olayın tam olarak nasıl olduğu bir türlü anlaşılamadı. O gün sis falan yoktu. Görüş mesafesi oldukça iyiydi. Ama iki araç da çok hızlı olduğundan kaza tam bir felaketle sonuçlandı. Tankerin sürücüsü çarpışmaktan kaçınmak için gayri ihtiyari direksiyonu kırmış. Köprünün parmaklıklarına çarparak devrilmişti. Köprüyü enlemesine kaplayan tankerin arkası köprüden dışarı taşmıştı. Köprünün demir korkuluklarından biri tankerin gövdesine saplandığı için tankerdeki mazot dışarı fışkırmaya başlamıştı. Direksiyonun başında sıkışıp kalan Gustav Arason acı dolu çığlıklar atıyordu. Tankerin şoförü de yaralanmış ama kendi kendine arabadan dışarı çıkabilmişti. Yaşlı adam bir süre düşündü ve tekrar yerine oturdu. Bu kazanın Harriet olayıyla doğrudan bir ilgisi yok ama dolaylı olarak çok dikkate alınması gerekiyor. Kazadan sonra tam bir karmaşa yaşandı. İnsanlar yardım etmek için köprüye koşuşturuyorlardı. Ciddi bir yangın tehlikesi vardı. Polis, ambulans, itfaiye, basın, meraklılar kısa zamanda olay yerine gelmişlerdi. Tabii bütün bu kalabalık köprünün ana kara tarafında toplanmıştı. Ada etrafındaki bizler Arason'u hurdaya dönmüş arabadan çıkartabilmek için elimizden geleni yapıyorduk ama bu o kadar kolay değildi. Fena sıkışmış ve ciddi yaralanmıştı. Onu kol gücüyle sıkıştığı yerden almaya çalıştık ama başaramadık. Metal bıçkısı ya da buna benzer bir şeyle adamı sıkıştıran parçaları kesmek gerekiyordu ama herhangi bir kıvılcım çıkması riskini göze alamadığımızdan bir şey yapamıyorduk. Tanktan sızan mazot gölünün tam ortasındaydık. Bir patlama hepimizin sonunu getirirdi. Üstelik devrilen tanker bütün yolu kapattığı için anakaradan yardım da alamıyorduk. Tankerin üzerinden tırmanarak geçmek de mayınların üzerinden geçmek gibi bir şeydi. Mikael hala yaşlı adamın ilgisini çekmek için önceden özenle kurgulanmış bir öyküyü anlattığını düşünüyordu. Aynı zamanda Henrik Van Gier'in dinleyicinin dikkatini çekmeyi başaran harika bir öykü anlatıcısı olduğunu da kabul ediyordu ama yaşlı adamın anlattığı öykünün nereye çıkacağını hala kestirememişti. Bu kazanın en manidar tarafı köprünün 24 saat kapalı kalmasıydı. Pazar günü geç saatlerde içinde kalan yakıtı boşalttıktan sonra tankerin enkazını kaldırarak köprüyü trafiğe ancak açabildiler. Bu 24 saatlik sürede Hedibi Adası'nın dış dünyayla bağlantısı fiili olarak kesilmişti. Ana karaya ancak kilisenin yakınındaki küçük limandan kalkan yangın botlarıyla geçilebiliyordu. Ama bu bot birkaç saat boyunca yalnızca kurtarma ekipleri için çalıştı ancak cumartesi akşamı geç saatlerde diğer insanları da karşı tarafa taşımaya başladı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Mikail başını salladı. Sanırım Harriet'in başına bir şey geldi ve adada şüphelenilecek az sayıda insan var. Yani ada çapında bir tür kapalı oda gizemi. Harriet Van Gier anlamlı bir ifadeyle gülümsedi. Mikail, ne kadar doğru düşündüğünü tahmin bile edemezsin. Yeri gelmişken Dorothy Sayer'i ben de okudum. Neyse, olay şöyle gelişti. Harriet adaya 12'ye 10 geçe geldi. Çocukları ve evlilik dışı birliktelikleri de hesaba katarsak yaklaşık 40 civarında misafir vardı. Buna buranın ahalisini de eklediğimizde bu sayı 65 ya da o civarda bir şeydi. Bunların bir kısmı burada geceleyecek olanlar, komşu çiftliklere ya da buradaki misafir odalarına yerleşmekle meşguldü. Harriet, eskiden yolun karşısında ailesiyle birlikte küçük bir evde oturuyordu. Anlattığım gibi babası Gottfried ve annesi Isabella'nın dengesiz davranışları nedeniyle çok acı çektiğini görebiliyordum. Kendine derslerine veremiyordu. 1964'te, o zaman 14'ündeydi, benim yanıma taşınmasına izin verdim. Yukarıda bir odaya yerleşti. Son 2 senesini orada geçirdi. Yani o günde o odada kalacaktı. Bahçede büyük kardeşlerimden biriyle Harold Wanger'le karşılaşıp biraz çene çaldığını biliyoruz. Daha sonra bu odaya gelerek benimle bir şey konuşmak istediğini söyledi. O anda başım çok kalabalıktı, ona ayıracak vaktim yoktu ama mühim bir şeyler olduğunu sezdiğimden kısa zamanda onu odasında ziyaret edeceğime dair söz verdim. Başını salladı ve kapıdan çıktı. Bu onun son görüşümdü. Bundan birkaç dakika sonra köprüden bir gürültü geldi ve o gün için yaptığımız bütün planları alt üst eden bir kargaşa başladı. O nasıl öldü? Bekle, göründüğünden daha karmaşık olduğu için her şeyi kronolojik düzeninde anlatmalıyım. Köprüde kaza olduğunda insanlar neyle uğraşıyorlarsa bırakıp olay yerine koştular. Ben sanırım denetimi ele alıp birkaç saat süren hummalı bir kurtarma operasyonuna giriştim. Anlatılanlara göre kazadan hemen sonra Harriet de köprüye gelmiş, birkaç kişi onu görmüş. Tankerin patlama riskini göz önüne alarak Arasson'u arabadan çıkartmak için çalışanların dışında herkesin köprüden uzaklaşmasını emretmiştim. Kaza yerinde 5 kişi kalmıştık. Ben, kardeşim Harold, çiftlikte yanımızda çalışan Magnus Nilsson, balık limanının hemen yanında oturan marangoz Sixten Nordlander ve Yerker Arasson adlı bir çocuk. Bu sonuncusu daha 16'sında olduğundan oradan uzaklaştırmam gerekirdi ama arabanın içinde sıkışmış olan Arasson'un yeğeniydi. Bisikletle şehre inerken kazaya rastlamıştı. Yaklaşık 14.40'da Harriet mutfaktaymış. Bir bardak süt içip aşçılarımızdan Astrid'le biraz gevezelik etmiş. Mutfak penceresinden köprünün üzerindeki kargaşayı görmüşler. 14.55'te Harriet bahçeye çıkmış. Orada annesi Isabella ile karşılaşmış ama konuşmamışlar. Birkaç dakika sonra Hedeby Kilisesi'nin papazı Otto Falk'la karşılaşmış. O zamanlar papaz evi, bugün Martin Van Gier'in villasının bulunduğu yerde, yani köprünün bu tarafındaydı. Soğuk algınlığı nedeniyle yatağa düşen papaz, kaza anında evinde uyuyormuş. Kaza haberini alır almaz köprüye doğru yola çıkmış. Harriet onu durdurup bir şeyler konuşmak istemiş ama papaz, sonra konuşuruz deyip aceleyle yoluna devam etmiş. Onu hayattayken gören son insan da bu Otto Falk. Nasıl öldü? Diye tekrar sordu Mikail. Bilmiyorum dedi Henrik Van Gier acı dolu bir bakışla. Arasson'u arabadan saat 5 civarında çıkartabildik. Durumu pek iç açıcı değildi ama hayatta kaldı. Saat 6 civarında yangın tehlikesi bertaraf edilmişti. Adanın ana karayla ilişkisi hala kopuktu ama ortalık sakinleşmişti. Harriet'in yokluğunu saat 8 civarında gecikmiş akşam yemeği için masaya oturmadan önce fark ettik. Kuzenlerinden birini onu çağırması için odasına gönderdim. Geri geldiğinde Harriet'i bulamamıştı. Fazla dert etmedim. Yürüyüşe çıkmıştır ya da yemeğe oturulduğundan haberi yoktur diye düşündüm. Bütün bir akşam aile içinde baş gösteren sorunlarla ilgilendim. Ertesi sabah Isabella onu aramaya başladığında nerede olduğunu hiç kimsenin bilmediğini ancak o zaman fark ettik. En son bir gün önce görmüşlerdi. Kollarını iki yana açan Henrik, işte o gün Harriet Wanger geride hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kayboldu, tekrarladı. Bugüne kadar ona dair minnacık bir iz bile bulamadık. Peki ama eğer dediğin gibi kaybolduysa onu birinin öldürüp öldürmediğini nasıl bilebilirsin? İtirazını anlıyorum. Ben de senin gibi düşündüm. Eğer bir insan hiçbir iz bırakmadan kaybolduysa 4 olasılık vardır. İsteyerek izini kaybettirmiş, bir yerde saklanmaktadır, başına bir kaza gelmiş ve ölmüştür, intihar etmiştir veya son olarak bir cinayete kurban gitmiştir. Ben bütün bu olasılıkları tarttım. Ama birinin onu öldürdüğünü düşünüyorsun. Niçin? Çünkü en mantıklı sonuç bu. Henrik Wanger bir parmağını tuttu. İlk başta kaçmış olmasını umdum ama ilerleyen günlerde fikrim değişti. Demek istediğim oldukça korunaklı bir çevrede yetişmiş 16 yaşındaki bir kız. Ne kadar kurnaz olursa olsun hiç fark edilmeden saklanmayı nasıl başarabilir? Nereden para bulur? Herhangi bir yerde bir iş bulduysa bile vergi beyannamesi ya da bir adresi olmaz mı? Wanger ikinci parmağını da tuttu. Düşündüğüm ikinci şey bir kazaya kurban gitmiş olmasıydı. Benim için bir şey yapar mısın? Yazı masasının üst çekmecesinde bir harita var. Mikail haritayı alıp servis sehpasının üzerine serdi. Bu Hedibi adasının haritasıydı. Uzunluğu yaklaşık 3 kilometre, en geniş yerinde eni yarım kilometre kadardı. Adanın önemli bir bölümü ormanlıktı. Yerleşim yerleri küçük limanın etrafında toplanmıştı. Tanker kazasında yaralanan tarihsiz Arasson'un çiftliği Östergarden adanın öteki tarafındaydı. Adayı terk etmemiş olduğunu aklından çıkarma dedi Henrik Wanger. Her yerde olduğu gibi bu adada da insanlar kazaya kurban gidebilir. Üzerinize yıldırım düşebilir ama o gün şimşek çakmıyordu. Bir at sizi tepebilir, bir kuyuya düşebilirsiniz ya da bir kayadan aşağı yuvarlanabilirsiniz. Burada bir kazaya uğramanın yüzlerce yolu var. Bunların çoğunu düşündü. Üçüncü parmağını tuttu. Üçüncü bir ihtimal intihar etmesi ama eğer öyle olsaydı bu kadar küçük bir alanda cesedin bulunması gerekirdi. Henrik Wanger elini açıp haritanın ortasına vurdu. O kaybolduktan sonra adanın her tarafını karış karış aradık. Adamlarım her hendeğin, her kayalığın, her toprak parçasının, yıkılmış ağaç altlarının altını üstüne getirdi. Her binayı aradık, bacalara baktık, kuyulara indik, ahırları, tavan aralarını her yeri gözden geçirdik. Yaşlı adam gözlerini dışarıdaki karanlığa çevirdi. Sesi alçalmış, daha samimi bir ton almıştı. Bütün bir sonbahar onu aradım. Bütün o insanlar aramaya son verdiklerinde ben devam ettim. O zamanlar kendimi işime vermek zorunda değildim. Adayı bir baştan diğer başa dolaşmaya başladım. Ona ait bir ize rastlamadan kış bastırdı. Bahar'la birlikte tekrar onu aramaya koyuldum. Ta ki onu aramanın artık akıl dışı olduğunu kabul edene kadar. Yaz geldiğinde 3 tecrübeli ormancı tuttum. Ceset bulmak için eğitilmiş köpeklerle işe koyuldular. Adanın her bir metrekaresini didik didik ettiler. Birinin ona kötülük yapmış olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Adamlar aramalarını birinin onu öldürüp gömmüş olabileceğini de göz önüne alarak sürdürdüler. 3 ay boyunca aradılar ama Harriet'ten geriye hiçbir iz bulamadık. Sanki buhar olup uçmuştu. Birkaç olasılık düşünebilirim diye söze girdi Mikael. Buyurun lütfen. Kazayla boğulmuş ya da denize atlayarak intihar etmiş olabilir. Burası bir ada, su çok şeyi saklayabilir. Olabilir ama bu teoride de bir sürü boşluk var. Şöyle düşünelim. Eğer Harriet kazayla boğulmuşsa mantıken bunun köye yakın bir yerde olması gerekirdi. Köprüde meydana gelen dramatik olayı hatırla. Bu adada bu tür kazalara çok ender rastlanır. Böyle bir durumda 16 yaşındaki meraklı bir kızın adanın öteki tarafına gezintiye çıkacağını düşünemiyorum. Ama daha da önemlisi, diye devam etti. Burada öyle dikkate değer bir akıntı yok. O mevsimde rüzgarlar kuzeyden ya da kuzeydoğudan eser. Eğer suya bir şey düşerse ana karanın sahillerine vurur. Bütün sahilde evler var. Bunu düşünmediğimizi sanma. Denize girilebilecek bütün yerleri araştırdık. Ayrıca Hedestad Dalgıç Kulübü'nden gençleri tuttum. Bütün bir yaz boğazı ve sahilleri taradılar. Eğer denizde olsaydı onu kesinlikle bulurduk. Başına başka bir yerde kaza gelmiş olamaz mı? Tamam, köprü kapalıymış ama anakara ile ada arasında büyük bir mesafe yok. Yüzerek ya da kayıkla geçmiştir. Eğer senin dediğin gibiyse Eylül ayının sonlarında denizin yüzülemeyecek kadar soğuk olması bir tarafa, birinin onu mutlaka görmesi gerekti. Köprünün yanında düzinelerce göz vardı. Anakara tarafındaysa 200 ya da belki 300 insan kıyı boyunca toplanmış kurtarma çalışmalarını seyrediyordu. Sandal? Yok. O zaman Hedebi adasında tam 13 sandal vardı. Bunlardan çoğu çoktan karaya çekilmişti. Eski kayıkhanenin yanındaki küçük limanda Peterson'un 2 sandalı sudaydı. Adadaki 7 kayıktan 5'i karaya çekilmişti. Papaz evinin aşağısında karaya çekilmiş başka bir kayık daha vardı ve biri de sudaydı. Östergar çiftliğinin orada bir motorlu sandal vardı. Bütün tekneler kontrol altında olmaları gereken yerlerdeydi. Ayrıca karşı tarafa geçseydi, kayığı ya da sandalı her neyse karşıda bırakması gerekirdi ki böyle bir şey yoktu. Henrik Wanger 4. parmağını da tuttu. Geriye akla uygun tek bir olasılık kalıyor. Harriet kendi isteğiyle ortadan kaybolmadı. Birisi onu öldürdü ve cesedini gömdü. Lisbeth Salander, Noel'in 2. gününü, Michael Blomqvist'in ekonomi muhabirliği hakkında yazdığı tartışmalı kitabı okuyarak geçirdi. 210 sayfalık kitabın başlığı Tapınak Şövalyeleri, alt başlığı da ekonomi muhabirlerine derslerdi. Christer Malm'ın yaptığı kitap kapağında Stockholm Borsa binasının resmi vardı. Malm Photoshop'ta çalışmıştı, dikkatli bir göz binanın temeli olmadığını, boşlukta yükseldiğini görebilirdi. Kitabın içeriğini anlatabilmek için bundan daha iyi bir kapak düşünülemezdi. Salander, Blomqvist'in harika bir yazar olduğunu anlamıştı. Dolambaçsız, anlaşılır bir dille yazıyordu. Ekonomi muhabirliğinin labirentlerini bilmeyen biri bile anlayarak okuyabilirdi. Acı, alaycı bir tonu vardı ama en önemlisi ikna ediciydi. Blomqvist'in sözünü esirgemediği ilk bölüm bir tür savaş ilanı gibiydi. Son 20 yılda İsveç ekonomi muhabirliğinin eleştirel düşünceden yoksun, kendini beğenmiş bir grup yeteneksiz dalkavuğun eline geçtiğini iddia ediyordu. Birçok ekonomi muhabiri, şirket yöneticileri ve borsa spekülatörlerinin verdiği bilgileri, bu bilgilerin yanlışlığı ve aldatıcılığı çok açık olmasına rağmen hiç itiraz etmeksizin yayınlamışlardı. Bununla birlikte bu tür ekonomi muhabirleri ne saf ne de ekonomi konusunda cahildiler. İsteseler görev bilinciyle hareket edebilir, mesleklerine ihanet etmez, özenli bir araştırmayla doğru bilgilere ulaşıp doğru şeyler yazabilirlerdi. Muhabir olarak adlandırılmayı hak etmeyenlerle karşılaştırılmamak için Blomqvist kendisine ekonomi muhabiri denilmesinden çok kez utanç duyduğunu yazıyordu. Ekonomi muhabirlerinin çalışma tarzını adliye ya da dış haber muhabirlerininkiyle karşılaştırıyordu. Büyük bir gazetenin adliye muhabirinin, örneğin bir cinayet davasında savunma tarafının ya da kurbanın ailesinin görüşlerini almadan, yalnızca savcının görüşlerine başvurarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir fikre varması nasıl mümkün değilse, ekonomi muhabirleri için de aynı şey söz konusuydu. Kitabın geri kalan bölümü iddialarını destekleyen kanıtlarla doluydu. Aralarında Franz Tittningen, Dagens Industri ve televizyonda A ekonominin de olduğu 6 büyük yayın organının tanınmış .com şirketi hakkında yaptıkları haberlerin incelenmesine uzunca bir bölüm ayrılmıştı. Gerçekle yazılıp söylenenler arasında bir karşılaştırma yapmadan önce, muhabirlerin adı geçen şirket hakkında yazıp söyledikleri özetlenmiş, alıntılar yapılmıştı. Daha sonra ciddi bir gazetecinin sorması gereken ama bir sürü ekonomi muhabirinin sormaktan kaçındığı basit soruları bir bir sıralamıştı. Sıkı bir iş çıkartmıştı. Başka bir bölümde Telya hisselerinin piyasaya sürümünü ele almıştı. Kitabın en alaycı bölümü de buydu. Mikael'in özellikle gıcık olduğu William Bork başta olmak üzere tanınmış birçok ekonomi muhabiri eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Kitabın bir bölümü de İsveçli ekonomi muhabirleriyle yabancı muhabirlerin yetenek düzeylerinin karşılaştırılmasına ayrılmıştı. Michael, Financial Times, The Economist ve birkaç Alman gazetesinde çalışan ciddi ekonomi muhabirlerinin benzer konuları nasıl ele aldıklarını incelemişti. Karşılaştırma, İsveçli muhabirlerin aleyhineydi. Son bölümde bu acıklı durumdan kurtulmak için ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair öneriler vardı. Kitabın son sözü girişine bağlanmıştı. Eğer bir parlamento muhabiri, parlamentoda alınan kararları ne kadar saçma olup olmadıklarına bakmadan ve hiçbir eleştiriye tabi tutmadan aktarır ya da bir politika muhabiri yargı yeteneğinden yoksunsa, bu muhabirler ya işten atılırlar ya da kızağa çekilirler. Buna karşın olayı eleştirel bir yaklaşımla ele alma ve buldukları şeyleri okuyucuya doğru yansıtma gibi normal gazetecilik ahlakına ekonomi muhabirlerinin dünyasında rastlayamazsınız. Bu dünyada en başarılı sahtekarlar ödüllendirilir. Gazetecilik mesleğine duyulan son güven kırıntıları burada toprağa gömülmekte, geleceğin İsveç'i bu pisliğin üzerinde filizlenmektedir. Kitabın üslubu çok keskindi ama boş laf yoktu. Salander, meslek yayın organı Journaliste, ekonomi gazetelerinde, günlük gazetelerin baş ve ekonomi sayfalarında sürdürülen hararetli tartışmaların nedenini anlamakta güçlük çekmemişti. Kitapta çok az sayıda ekonomi muhabirinin adı zikredilmekle birlikte dar bir mesleki çevre söz konusu olduğundan kimlerin kastedildiğini de anlayabilmişti. Blomqvist keskin düşmanlar edinmiş, bunun karşılığını Werner Storm davası hakkında yapılan düzinelerce kötücül yorumla almıştı. Salander kitabın arka kapağını çevirdi, yazarın portresine baktı. Cepheden çekilmiş bir fotoğraftı. Sanki fotoğraf çekilmeden hemen önce bir rüzgar esip dağıtmış ya da daha büyük bir olasılıkla fotoğrafı çeken Christer Malm düzenlemiş gibi koyu sarı kâkülü gelişigüzel alnına dökülmüştü Mikael'in. Kameraya alaycı bir gülümsemeyle bakıyordu. Gözlerinde çekici ama aynı zamanda çocuksu bir izlenim yaratmayı amaçlamış bir ifade vardı. 3 ay cezaevinde kalmak için yola çıkmış çok yakışıklı bir adam. ''Merhaba, Kalle Blomqvist'' dedi resme dikkatle bakan Salander. ''Kendine hayransın, değil mi?'' Öğle yemeği saatinde iBook'unu açtı, Odora Mail programına girerek tek bir satır yazdı. ''Zamanın var mı?'' Altına ''Wasp'' diye imzaladı ve güvenlik nedeniyle kripto programı PGP ile blackxyz66@hotmail.com adresine postaladı. Daha sonra siyah kotunu, kalın postallarını, sıcak polar kazağını ve koyu renk balıkçı ceketini giydi. Bu giysilere uygun solgun sarı el örgüsü eldivenlerini eline geçirdi. Başlığını taktı, atkısını sarındı. Kaşlarındaki ve burnundaki piercingleri çıkarttı, dudaklarına hafif pembe bir ruj sürdükten sonra aynada yüzünü inceledi. Hafta sonu gezmeye çıkan herhangi bir kadına benziyordu ama giysileri düşman hatlarının gerisinde keşfe çıkan birinin kamuflaj giysileri gibiydi. Zinkendam'dan Öster Malmstrog'a giden metroya bindi. Metrodan çıktığında Strandvagen'e döndü. Orada iki araba yolunun ortasındaki ağaçlıklı yaya yolu boyunca evlerin numaralarını okuyarak yürüdü. Dürgarden köprüsüne yakın bir yerden bir binanın kapısını gözlemeye başladı. Daha sonra binanın olduğu tarafa geçti ve giriş kapısından birkaç metre ileride durdu. Noel'in ikinci günüydü. Hava oldukça soğuktu. Rıhtımda yürüyüşe çıkmış insanlar vardı ama binaların önünde uzanan kaldırım boştu. Dürgarden tarafından elinde bastonla yaklaşan yaşlı kadını görene kadar yarım saat inatla bekledi. Kadın durdu, başını nazikçe eğerek selam veren Salander'i bir süre şüpheyle inceledikten sonra selamına karşılık verdi. Sanki bu genç kızın kim olduğunu çıkartmaya çalışır gibiydi. Salander kadına arkasına dönüp binanın kapısından birkaç adım uzaklaştı. Buluşacağı kimse henüz gelmemişti, zaman öldürüyormuş gibi ileri geri dolaşmaya başladı. Bastonlu kadın binanın kapısına ulaşmış, ağır hareketlerle kapı kodunu tuşluyordu. Salander'in kapı kodunun 1260 olduğunu öğrenmesi zor olmadı. Binanın kapısına gitmeden önce 5 dakika bekledi. Kapı kodunu tuşladı, içeri girdi, merdivenlerin başında durup etrafı inceledi. Antrenin biraz ilerisinde bir güvenlik kamerası vardı. Aldırışsız bir ifadeyle kameraya baktı. Milton Security'nin pazarladığı, ancak kapı zorlanıp içeri girildiğinde ya da alarm çaldığında devreye giren kameralardandı. İçeri doğru solda şifreyle çalışan eski bir asansör vardı. Kapı kodunu asansörün kapısındaki tuşlarda denedi, aynıydı. Üstelik bodrum katı ve çöp odasının kapısı da aynı kodla açılıyordu. Hata, hem de büyük hata. Bodrum katını araştırmak için 3 dakika harcadı. Çamaşır odasının ve geri dönüşüm çöplerinin konulduğu odanın kapıları açıktı. Daha sonra Milton'un kilit uzmanından ödünç aldığı maymuncukla binanın yönetim bürosu olduğunu düşündüğü kapının kilidini açtı. Bodrum katının dip tarafında hobi lokali vardı. Sonunda aradığı şeyi buldu. Binanın elektrik trafosu görevini gören küçük bir oda. Elektrik sayaçlarını, sigorta ve bağlantı kutusunu kontrol etti. Sonra sigara paketi büyüklüğünde Canon marka dijital bir fotoğraf makinesi çıkarttı, ilgilendiği şeylerin üçer fotoğrafını çekti. Yukarı çıktığında binada oturanların listesinin olduğu plakete birkaç saniye göz attı. Aradığı isim en üstteydi. Wennerström. Sonra binadan çıkarak National Museum'a doğru hızlı adımlarla yürüdü. Isınmak için müzenin kafeteryasına girip bir fincan kahve içti. Yarım saat kadar sonra kalktı, güneye, evine döndü. Plak XYZ666@hotmail.com'dan cevap gelmişti. PGP'de deşifre etti. Çok kısa bir mesajdı. 20.